Cem Sultan. Soru 1. Cem Sultan Fatih'in veliahtı mıydı? Fatih'in 3 oğlu olmuş ancak ortanca oğlu Mustafa'nın sağlığında 1474'te ölmüştü. Fatih'in ölümünde 33 yaşında olan en büyük oğlu Beyazıt, Amasya Sancakbey iken çevresinin tesiriyle girdiği bazı eğlence meclisleri sebebiyle babasından sert tepki görünce bu alışkanlıklarından vazgeçmişti. II. Mehmed'in ömrünün son yıllarında gerçekleştirdiği mülk ve vakıf topraklarının önemli bir kısmını timar sistemine dahil etme siyaseti yüzünden mağdur olanlar Amasya'da Şehzade Beyazıt'ın etrafına toplanmaya başlamışlardı. Fatih'in en küçük oğlu olan Cem ise babasının ölümünde 22 yaşındaydı ve Konya'da bulunuyordu. Ağabeyinde bulunmayan atak bir yapısı vardı. Babasının padişahlık döneminde doğduğu için tahta kendisinin geçmesi gerektiğine inanıyordu. Babasının sağlığında bir kez tahta geçme teşebbüsü olmuştu. Osmanlı Devleti ile Akkoyunlar arasında cereyan eden Otlukbili Savaşı 1472 esnasında İstanbul'da Fatih'in öldüğü ve savaşın kaybedildiği haberinin ulaşılması üzerine Cem Sultan, dalalarının da teşvikiyle tahta çıkmaya ve devlet ricalinden biat almaya çalışmıştı. Fatih İstanbul'a döndüğünde bu harekete sebep olan dalalarını şiddetle cezalandırmıştır. Cem Sultan'ın devlet ricalleri arasında taraftarı fazla değildi. En büyük destekçisi Vezir-i Azam Karamanı Mehmet Paşa idi. Bazı tarihçiler Fatih'in devlet teşkilatına ait kanunnamesinde şehzadelere hitaben yazılacak elkap anlatılırken Cem'in elkabının yazılmasını Fatih'in gönlünün kendi yerine geçmesi için Cem Sultan'da olduğunu işaret eden bir delil olarak yorumlamışlardır. Ancak bu ifade Fatih'in arzusundan dolayı değil, kanunnameyi Cem'in destekçisi olan Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa'nın kaleme alması sebebiyle yazılmıştır. Devrin tarihlerinde Cem'in babası tarafından yerine hazırlandığı yönünde bir kayıt bulunmadığı gibi İbn Kemal eserinde Fatih'in ölmeden önce yerine büyük oğlu Beyazıt'ın geçirilmesini vasiyet ettiğini yazar. Ancak İbn Kemal'in yazdıkları da 2. Beyazıt'ın hükümdarlığı döneminde kaleme alındığı için pek güvenilir değildir. Türk devlet geleneğinde veliahtlık kurumu yoktur. Fatih de sağlığında bir veliaht seçmemiştir. Cem Sultan'ın Fatih'in veliahtı olduğu yönündeki bilgiler modern dönem tarihçilerinin yorumlarıdır. Cem Sultan Fatih'in veliahtı değildi. Soru 2. II. Beyazıt tahta nasıl geçti? Fatih'in ölümü başlangıçta gizli tutulmuş, Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa, Amasya'da bulunan Şehzade Beyazıt'e, Kapıcıbaşılardan Keklik Mustafa'yı, Cem'e de gizlice başka bir haberciyi göndermişti. Ancak Fatih'in ölümünün duyulması üzerine asker ayaklanarak hükümdarın doktorunu ve Vezir-i Azam'ı öldürüp evlerini yağmaladılar. Cem Sultan'ın merkezdeki tek destekçisinin ölmesi, olayların onun aleyhine gelişmesine sebep oldu. Şehzade Beyazıt taraftarları o gelene kadar tahta vekaleten İstanbul'da bulunan oğlu Şehzade Korkut'u çıkardılar. Cem'e giden ulak da yolda Şehzade Beyazıt'ın kayınpederi olan Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanarak öldürüldü. Ulağın öldürülmesi bulunduğu yer itibariyle İstanbul'a daha yakın olan Cem Sultan'ın babasının ölümünü haber alıp bir an önce payitahta gelmesine engel oldu. Bu durum genç şehzadenin tahta çıkmamasının en önemli sebebidir. Şehzade Beyazıt'a gönderilen haberci 8 gün sonra Amasya'ya varmıştı. Babasının ölüm haberini alan Beyazıt ertesi gün yola çıktı ve 9 gün sonra İstanbul'a ulaştı. Artık taht onundu. Soru 3. Cem Sultan taht mücadelesini nasıl kaybetti? II. Beyazıt'ın padişah olması üzerine Cem Sultan vakit geçirmeden harekete geçip Konya ve çevresinden asker toplamaya başladı. Bursa'ya yaklaştığında ağabeyinin gönderdiği askerlerle karşılaştı ve onları mağlup etti. Bu zaferin ardından Bursa şehri kapılarını ona açtı. Cem Sultan Bursa'ya girince padişahlığını ilan edip hutbeyi kendi adına okuttu ve para bastırdı. Cem Sultan daha sonra ağabeyine Çelebi Mehmed'in kızı Selçuk Hatun ile zamanın muteber ulemasından Mevlana İlyas ve tarihçi Şükrullah'ın oğlu Ahmet Çelebi'den oluşan bir heyet gönderdi. Bu heyet 2. Beyazıt'a Osmanlı ülkesini iki kardeş arasında Anadolu ve Rumeli olarak ikiye bölmeyi teklif etti. Selçuk Hatun 2. Beyazıt'a iki kardeş arasında kan dökülmemesi için Rumeli ile yetinmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak 2. Beyazıt devletin bölünemeyeceğini söyleyerek bu teklifi reddetti. 2. Beyazıt'ın kuvvetleri Bursa üzerine hareket edince Cem ordusunu ikiye bölüp Yenişehir'e çekildi. Ancak adamlarından Astinoğlu Yakup Bey ihanet etmiş ve onun Yenişehir'e çekilmesini sağlayarak genç şehzadeyi tuzağa düşürmüştü. Cem'in Gedi Nasuh Bey kumandasındaki kuvvetleri İznik civarında Sinan Paşa tarafından bozguna uğratıldı. Padişah'ın kumandasındaki ordu Yenişehir'e vardığı gün İtalya'dan dönen Otranto Fatih Gedi Ahmet Paşa da onlara katılmıştı. Gidik Ahmet Paşa Cem'in eski lalasıydı ve 2. Beyazıt'ı hiç sevmezdi. Ancak Cem'e iltihakla asi durumuna düşmemek için 2. Beyazıt'ın yanında kalmayı uygun bulmuştu. Önemli bir komutanın karşı tarafta bulunmasının yanı sıra kendi taraftarı olarak tanınan Gedik Ahmet Paşa'nın hasımlarıyla birlikte olması Cem Sultan için manevi açıdan da bir sarsıntıydı. Yenişehir Ovası'nda Göksu Çayı'nın kıyısında 20 Haziran 1481'de meydana gelen savaş sabahleyin başladı ve öğlene kadar devam etti. Astinoğlu'nun karşı tarafa geçmesinin ardından Cem'in ordusu iyice bozuldu ve şehzade kaçmak zorunda kaldı. Yolda eşkıyaların saldırısına da uğrayan Cem Sultan perişan bir şekilde Konya'ya vardı. Buradaki divan toplantısına yorgan içerisinde 4 kişi tarafından taşınarak katılabildi. 3 günlük istirahatın ardından ailesini ve sadık adamlarını alarak Konya'dan ayrıldı. Cem Sultan'ın Konya'dan ayrılışı çok dramatik olmuş, halk arkasından gözyaşları dökmüştür. Cem, peşinden gelen Gedik Ahmet Paşa'ya yakalanmadan Memlük Sultanlığı'na sığınabilmişti. Bu hadiseden dolayı şehzadeyi belki kasten, belki de bir ihmal neticesi yakalayamayan Gedik Ahmet Paşa hakkındaki şüpheler iyice arttı ve onun 2. Beyazıt'a karşı olduğu yönündeki dedikodular çoğaldı. Soru 4. Cem Sultan Mısır'dan niçin döndü? Cem Sultan Mısır'da büyük bir merasimle karşılanmıştı. Mülteci Osmanlı Şehzadesi'ne Mısır'da çok hürmet gösterilip, şerefine ziyafet ve eğlenceler tertip olundu. Cem, Mısır'daki durumunu bir mektup yazarak padişaha bildirdiği zaman 2. Beyazıt ona saltanat davasından vazgeçerse karşılığında kendisine yıllık 1 milyon akçe vereceği cevabını verdi. Ancak Cem Sultan düştüğü duruma rağmen saltanat arasından vazgeçememişti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ndeki saltanat mücadelesini fırsat bilen Karamanoğlu Kasım Bey içeri gelerek çevredeki Türkmenleri toplayıp eski topraklarını geri alma teşebbüsüne girmişti. Konya'yı muhasar edince Gedik Ahmet Paşa Karamanoğlu üzerine gönderildi. Kasım Bey'i mağlup eden Gedik Ahmet Paşa içeri girip burada direnen Türkmenleri kılıçtan geçirdi. Osmanlı kuvvetleri karşısında mağlup olan Kasım Bey, Cem'i Anadolu'ya geri getirmek için faaliyete geçti. Cem Sultan'a çeşitli kişilerin ağzından davet mektupları yazdırdı. Hatta Gedik Ahmet Paşa'nın ağzından dahi mektup yazdırdığı iddia edilir. Bu yüzden aklı ve yüreği saltanat hırsı ile dolu olan Cem, Sultan Kayıtbay'dan izin alarak Anadolu'ya geri döndü. Çukurova'ya gelerek burada Kasım Bey ile buluştu ve onunla bir anlaşma yaptı. Buna göre taht ele geçirirse Karaman ülkesini Kasım Bey'e verecek, o da hayatta olduğu sürece Cem'e itaat edecekti. Şehzadenin Osmanlı topraklarına girmesi üzerine 2. Beyazıt bir ordu toplayarak harekete geçti. Ancak padişah hala Gedik Ahmet Paşa'ya güvenmiyor ve dedikodu kazanı da kaynamaya devam ediyordu. Cem'in Ankara üzerine gönderdiği kuvvetlerin mağlup olmasıyla durumun hemen onun aleyhine döndüğü görüldü. Şehzade üzerine gelenlerden çekilirken askerlerin çoğu dağıldı. Kasım Bey Aksaray'ı ele geçiremeyince birlikte Akdeniz'e doğru çekilmeye başladılar. Cem Sultan bütün bu durumuna rağmen ağabeyinin daha önce yaptığı anlaşma teklifini tekrar öne sürmesini kabul etmeyerek Anadolu'daki bazı eyaletlerin kendisine verilmesini istedi. Ancak Cem'in bu teklifini 2. Beyazıt mülkün bölünemeyeceğini ve boşuna Müslüman kanının aktığını söyleyerek reddetti. Devlet topraklarının aile fertleri arasında bölünmesinin kabul edilmemesi, Osmanlıların Türk devlet geleneğinden uzaklaşarak merkeziyetçi bir devlete doğru gittiğini açıkça göstermektedir. Soru 5. Cem Sultan ilk önce hangi Hristiyan devlete sığındı? Cem, ağabeyine karşı yaptığı ikinci mücadeleyi de kaybettikten sonra Herzegzade Ahmet Paşa'nın kuvvetleri tarafından takibe başlanmıştı. Sığınacak bir yer düşünen şehzade, Karamanoğlu Kasım Bey ile nereye gideceğini müzakere etti. Kasım Bey, İran veya Arabistan'a gitmemesi gerektiğini, Fetret devrinde Rumeli'ye geçen şehzadelerin başarılı olduğunu, onun da bu yolu izlemesi gerektiğini söyledi. Cem Sultan, onun tavsiyesine uyarak Rumeli'ye geçmek için Rodos şövalyelerinin yardımını almayı tasarladı ve bir adamını Rodos'a gönderdi. İlk gönderdiği adamından haber alamayınca Frank Süleyman ve Doğan isimli iki adamını daha gönderdi. Kendisi de Kasım Bey'in yardımıyla Kerküs Limanı'na indi. 30 kişilik maiyetiyle bir karaman gemisine binip Anadolu'dan ayrıldığı sırada Rodos Şövalye'nin gönderdiği 3 gemilik Cem'in Rodos'a giriş izini taşıyan filo da gelmişti. Cem Sultan'ın tahtları geçirme rüyaları ile Rodos gemisine binmesinden sonra ömrünün karanlık dönemi başlıyordu. Başına gelecekleri hesaplamadan Rodos'a sığınmıştı. Oysa şehzadenin adamlarından Frek Süleyman, şehzadeyi şövalyelere iltica etmemesi konusunda uyarmış, ancak Cem, Franklin'in sözlerine sadık olduklarını söyleyerek onu dinlememişti. Soru 6. Cem Sultan Avrupa'da hangi ülkelerde kaldı? Cem'in Rodos'ta kalmasını mahzurlu gören şövalyeler onu Fransa'ya götürüp orada tarikatlarına ait şatolarda tutmayı uygun buldular. Cem Sultan ilk olarak 15 Ekim 1482'de Sava Dükalı'na bağlı Villefranche'ye burada veba salgını çıkınca Nice'a nakledildi ve 4 ay sonra Chambéry'e götürüldü. Cem Rumeli'ye gitmek istiyor, şövalyeler buna izin vermiyordu. Şövalyelerin onu göndermeyeceğini anlayınca çeşitli defalar kaçmaya çalıştı. Çeşitli ülkelerin krallarından yardım istedi. Ancak Rodos şövalyelerinin elinden kurtulmaya muvaffak olamadı. Durumu yakından takip etmeye çalışan 2. Beyazıt ise kardeşinin durumundan haber almak için Avrupa'ya çeşitli casuslar gönderiyordu. Papa 8. Innocens Cem'i Haçlı Seferi'nde kullanmak için Rodos şövalyelerinin Üstad-ı Azamı Pierre de Aubusson ile anlaşıp 4 Mart 1489'da Roma'ya getirtti. Ancak Cem Osmanlılara karşı bir harekete yer almamak için direndi. Böyle bir hadiseye sebep olursa lanetleneceğini söylüyordu. 8. Innocent 1492 yılının Ağustos'unda ölünce yerine 6. Alexander Borgia geçmişti. O da hem bir Haçlı Seferi düzenleme fikrini taşıyor hem de 2. Beyazıt'tan bir şeyler koparmaya çalışıyordu. Bu sırada Fransa Kralı 8. Charles 1494 Eylül'ünde ordusu ile İtalya'ya girdi. 1495 yılın ilk günlerinde Roma'ya geldiğinde Papa Cem'i alıp Saint Angelo Şatosu'na sığındı. Kral ile Papa arasında cereyan eden uzun müzakereler sonucunda Cem Sultan 8. Charles'a verildi. Fransa Kralı'nın düşüncesi Cem'i de beraberine alarak Kudüs'e harçlı bir sefer düzenlemekti. Tarihsiz şehzade böylece 3. kez sahip değiştiriyordu. Ancak 27 Ocak 1495'te Roma'dan ayrılan Cem Sultan Fransa'ya varamadan 25 Şubat 1495'te Castel Capone'da öldü. Cem'in ölüm haberini alan 2. Beyazıt 3 günlük yas ilan etti ve gıyabi cenaze namazı kıldırttı. Yaklaşık 13 yıl Avrupa ülkelerinde esaret hayatı yaşayan Fatih'in talihsiz oğlu burada Zizim diye tanınmıştı. Soru 7. Cem Sultan hadisesinin Osmanlı'ya ve Avrupalılara ne tesiri oldu? Cem Sultan hadisesi Osmanlı Devleti'nin uzun süre Avrupa'ya karşı hareketsiz kalmasına sebep olmuş ve şehzadenin hayatta olduğu yıllarda 2. Beyazıt devamlı şüphe içerisinde yaşamıştı. 2. Beyazıt, Cem'in Avrupa'daki durumunu yakından takip etmek ve onun Osmanlı Devleti'ne karşı bir faaliyete karışmasını önlemek için azami çaba harcadı. Birçok Avrupa ülkesine çeşitli tavizler verdi. Paralar ve hediyeler gönderdi. Rodos şövalyeleri Osmanlı Devleti'nden her yıl 45 bin altın aldılar. Cem papalığa götürüldüğünde bu para oraya tahsis edildi. Ayrıca 2. Beyazıt Hristiyanlar için kutsal sayılan çeşitli eşyaları Rodos şövalyelerine Saint Jean Baptiste Yahya'nın elini, papaya Hazreti İsa'nın börünü deldiği inanılan mızrak ile sirkeye batırılarak Hazreti İsa'nın susuzluğunu gidermiş olan sünger de gönderdi. Venediklere ise çeşitli vergi muafiyetleri sağlandı. Fransa Kralı, Alman İmparatoru, Macar Kralı, Papalık ve Memlük Sultanı Cem'i ele geçirip kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştılar. Avrupa'da Cem'i kullanarak bir Haçlı Seferi düzenleme fikri devamlı gündemdeydi. Cem ve Mısır'da bulunan ailesi yüzünden gerilen Osmanlı-Memlük münasebetleri sonunda savaşa kadar gitti. Cem Sultan hadisesinden en çok faydalananlar Rodos şövalyeleri oldu. 2. Beyazıt'tan Cem'in masrafları adı altında her yıl 45 bin altın aldıkları gibi kendileri için Osmanlı topraklarında ve kıyılarında ticaret serbestliğini de elde ettiler. Şövalyeler Cem'in Mısır'da bulunan annesi Çik Hatun'dan para kopardıkları gibi Memlük Sultanı Kayıt Bay'dan da şehzadeyi ona teslim edeceklerini söyleyerek 20 bin altın almışlardı. Şövalyeler Cem'i ellerinde tuttukları sürece Avrupa'nın çeşitli devletleriyle papalık nezdinde itibar gördüler. Cem Sultan ölümüyle Osmanlı Devleti üzerindeki izleri silinmedi. Hayatta kalan Murat adlı oğlu Rodos'ta bulunuyordu. Bu şehzade herhangi bir hadiseye karışmamış ve Hristiyan olmuştu. Ancak Osmanlı padişahları onu yakından takip ettiler. Kanuni 1522'de Rodos'u aldığında şövalyelerle yaptığı antlaşmaya Cem'in oğlunu teslim şartında koydurmuştu. Adayı teslim alınca ilk iş olarak Murad'ı ve onun Cem adını taşıyan oğlunu buldurup öldürttü. Osmanlı kaynakları bu iki şehzadenin ölümüyle Cem'in soyunun bittiğini belirtirken Avrupa kaynakları ise Cem'in bir oğlunun daha bulunduğunu ve soyunun devam ettiğini yazmaktadırlar. Soru 8. Cem Sultan Osmanlı hanedanındaki hacca gitmiş tek şahsiyet midir? Cem Sultan Mısır'a sığındığında Memlük Sultanı Kayıt Bay'dan hacca gitmek için müsaade istemişti. Sultanın bu hareketin onaylanması üzerine genç şehzade yanına annesini ve eşini alarak hacca giden kafileye katıldı. Cem Sultan hacca gittiği için o yılın hac kafilesi daha da ihtişamlı olarak hazırlandı. Mekke ve Medine'yi ziyaret edip hac görevini yerine getiren Şehzade Cem 1482 yılı Mart ayının başlarında Kahire'ye geri döndü. Osmanlı hanedanından hacca gitmiş tek şahsiyet Cem Sultan olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ne ondan önce ne de sonra Osmanlı Hanedanı'nın erkek üyelerinden başka hiçbir kimse hacca gitmemiştir. İmparatorluğun sona ermesinden sonra Sultan Vahdettin hacca gitmişse de siyasi karışıklıklar yüzünden haccı tamamlayamadan umre yapıp dönmek zorunda kalmıştır. Osmanlı padişahlarının niçin hacca gitmediği yıllardan beri tartışılan bir konudur. Ancak bir husus gözden kaçmaktadır. Osmanlılardan önceki Türk devletlerinin hükümdarlarının da hacca gitmediğine dikkat etmek gerekir. Gazneli, Karahanlı, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçukluları gibi Osmanlılardan önce hüküm sürmüş Türk devletlerini yöneten hanedanların erkek üyeleri hacca gitmemiştir. Yani Osmanlılardan önce hükümdar ailelerin hacca gitmesi gibi bir gelenek yoktur. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu ile Çağdaş, Babür, Safevi ve İran Afşar devletlerinin hükümdar ailelerinin erkek üyelerini de haçta göremiyoruz. Osmanlılardan önceki Türk devletleri ile Babür devletini yöneten hanedanların kadın mensuplarından hacca gidenler olmuştur. Osmanlı hanedanına mensup kadınlardan bir kısmının da hacca gittikleri görülmektedir. Osmanlı ve diğer devletlerin hanedanlarını hacda bu kadınlar temsil ederdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi yaklaşık 9 ay süren hac yolculuğu sebebiyle merkezden bir hükümdarın ayrı kalmasına müsaade etmemekteydi. 19. yüzyıldan önce böyle bir yolculuğa çıkan bir padişahın döndüğünde tahtını kaybetmiş olması ihtimali oldukça yüksekti. Ayrıca İran ve Habsburglar gibi iki büyük düşman varken imparatorluğun siyasi merkezinden fazla uzaklaşmaması da gerekiyordu. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında ulaşım imkanlarının artmasıyla hac seyahatin kısalmasına ve Osmanlı hükümdarlığının bir sisteme bağlanmış olmasına rağmen padişahın niçin hacca gitmediği hususu hala bir soru işareti olarak durmaktadır. Bu dönemde Abdülaziz Avrupa'ya seyahat ederken Sultan Reşat da Kosova bölgesine uzun süren bir geziye çıkmıştır. Ancak hacca gitmek gibi bir niyetlerin olduğu yönünde bir bilgi yoktur. Padişahlar hacca gitmek yerine kendi yerlerine birden fazla vekil göndermişlerdir. Hanedan mensubu şehzadelere de denetimden uzak kalacakları ve siyasi bir etkinlik fırsatı bulabilecekleri için hacca gitme izni verilmemiştir. Osmanlı hanım sultanları hanedanın siyasi olarak en az mesele çıkarabilecek temsilcileri olduğundan onların gidişi bir problem olmamıştır. Birçok hanedan mensubu kadın hacca gitmiştir. Örneğin 1573 yılında Haç'ta Osmanlı hanedanını 2. Selim'in kızı Şah Sultan temsil etmiştir. Soru 9. Cem Sultan zehirlendi mi? Cem Sultan'ın bir hastalıktan mı yoksa zehirlenerek mi öldüğü hala tartışılan bir konudur. Ancak bazı tarih kitaplarında yazıldığı gibi İstanbul'dan gönderilen Kapıcıbaşı Mustafa Ağa tarafından zehirli bir ustura ile tıraş edilerek zehirlendiği yolundaki iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Genel kanaat Cem'in Fransa kralına teslim edilmeden önce Borgyalar tarafından ağır ağır tesir eden bir zehir ile zehirlendiğidir. Talihsiz şehzadenin cesedi dahi rahat edememiş birçok devletin çekişmesine sebep olmuştur. Cenazesi, namazı Celal ve Sinan Beyler ile birkaç sadık adamı tarafından kılındıktan 86 gün sonra Galata'ya götürülmüştü. Fransa, Papalık, Napoli ve Osmanlı Devleti arasında 2 yıldan fazla süren çekişmeden sonra Lecce'ye nakledildi. Orada bir süre bekletildikten sonra 1499'da Napoli Kralı tarafından Osmanlı Devleti'ne gönderildi. Cem Sultan'ın cenazesi Bursa'da Muradiye Camii Haziresi'ndeki Mustafa-i Atik Türbesi'ne gömüldü. Ancak şehzadenin talihsizliği mezarda da devam etmiş, 1855 Bursa depreminde sandukası kaybolmuştur. Soru 10. Cem Sultan'ın şairlik günü nedir? Fatih'in talihsiz olduğu Cem'in ağabeyi 2. Beyazıt ile olan mücadelesi ve vatanından uzakta geçirdiği acıklı hayatı kadar şairliği de dikkat çekmektedir. Şair hüviyetine sahip olarak doğmuş olan Cem Sultan, başına gelen hadiseler dolayısıyla kendisini daha fazla şiire vererek hem içini dökmüş hem de oyalanmıştır. Cem'in Selman-ı Savacı'dan çevirerek babasının ithaf ettiği Cemşit-i Hurşit, Ayat-ı Uşşak adlı bir mesnevisi vardır. Ayrıca Fal-ı Reyhan-ı Cem Sultan adlı 48 beytlik bir mesnevisi daha bulunmaktadır. Cem Sultan'ın Farsça şiirlerine bakıldığında Osmanlı Hanedanı içerisinde bu dili en iyi bilenlerden birisi olduğu görülür. Türkçe şiirlerinde Bursalı Ahmet Paşa'dan etkilenmiştir. Çeşitli hususları, aşk, tabiat vesaire işlediği şiirleri çok kuvvetli manzumeler olmamakla birlikte Avrupa'da geçen ıstıraplı günlerinde müessir şiirler yazmıştır. Cem Sultan'ın biri Farsça, diğeri ise Türkçe olmak üzere iki divanı vardır. Cem bazı şiirlerinde ağabeyine acı sistemlerde bulunmaktadır. Bir şiirinde 2. Beyazıt'ta şöyle seslenmektedir. Sen pisteri gülde yatosun şevk ile handan. Ben kül döşenem külhanı mihnette sebep ne? Cem gibi bir şair olan 2. Beyazıt ise ona şu şekilde cevap vermiştir. Çün ruz-ı ezel kısmet olmuş bize devlet. Takdire rıza virmiyesun böyle sebep ne? Hacül harameynüm diye bün davi kılırsın. Bu saltanatı dünyeviyeye bunca sebep ne?